Ayrım 4. İnfaz David Baldacci. Sayfa 43. 6. Bölüm. Söyler misin? 20 yılımı nasıl geri alacağım? Nasıl? Melvin Mars hapishanenin ziyaretçi odasında avukatının karşısında oturuyordu. Mary Oliver 30'lu yaşların ortalarında kumral, kısa saçlı bir kadındı. Işıl ışıl parlayan yeşil gözleri ve kare çerçeveli gözlüğü vardı. Zayıf, güzel yüzü çille kaplıydı. "Alamayacaksın Melvin," dedi. "Bu hiçbir şekilde mümkün değil. Ama Montgomery'nin hikayesini henüz doğrulamadılar. O yüzden fazla heyecana kapılmayalım."
''O herifi tanımıyorum, onunla hiç karşılaşmadım. O adamlar yanıma gelip de bana ondan söz edene dek adını bile duymamıştım. Yani annemle babamı öldürsün diye o herife para verdiğimi iddia edemezler. Böyle bir şey yoksa buradan çıkacağım demektir, değil mi?''
Oliver önünde duran evrakları karıştırdı. ''Bak, olay o kadar basit değil. Sürecin işlemesine izin vermek zorundayız, tamam mı?'' Mars ayağa kalkıp arkasındaki duvara sert bir yumruk indirdi. Bu hareketiyle odanın ortasında beklemekte olan iri kıyım gardiyanın ters bakışlarını üstüne çekti. Gardiyan en azından normal ses tonuyla yapılan özel konuşmaları duyamayacak kadar uzakta ama ihtiyaç duyulduğunda araya girebilecek kadar da yakındaydı.
''Süreç mi? Daha önce de sürecin işlemesini bekledim ve bak ne haldeyim. Mary, kahrolası hayatımı elimden aldılar.
Kendini ihanete uğramış, istismar edilmiş hissetmen çok doğal Melvin. Ne desen haklısın.'' Mars bir şeyleri yumruklamak, parçalamak istiyor gibiydi ama sonra gardiyanın elinin copuna gittiğini gördü. Gördüğü bir başka şey de gardiyanın eline mahkum pataklama fırsatı geçirme beklentisiyle seyiren ağzıydı.
''Bana bir bahane vermen yeterli pislik haydi lütfen.''
Mars sakinleşip yerine oturdu. Normal bir ses tonuyla ''Bu sürecin daha ne kadar uzayacağını düşünüyorsun?'' diye sordu. Mars'ın daha makul davrandığını görerek rahatlayan Oliver, durumun sıra dışı doğası gereği zamanlama ile ilgili önceden belirlenmiş bir program yok diye açıkladı. ''Ama her türlü gelişmeyi anında bildireceğim sana, söz veriyorum. Onları zorlayacağım. Ayak sürdüklerini görürsem tepelerine bineceğim. Yemin ederim gerekirse dava açacağım.''
Mars başıyı da onayladı, ''Biliyorum.''
''Oliver, senin için çok zor bir durum, farkındayım. Haberi ilk duyduğumda afalladım. Ailenle Charles Montgomery arasında ne tür bir ilişki var hala bilmiyorum.'' dedi.
''Eh, bir ilişki varsa da bana söylemediler. Belki sadece bir yabancı olarak eve zorla girmiş ve onları öldürmüştür.''
''Ama eve zorla girildiğine dair hiçbir işaret yoktu. Hiçbir şey çalınmamıştı. Polisin seni aramaya başlamasının nedeni de buydu.''
''Mars, sen bana inanıyorsun değil mi?'' diye atıldı.
''Evet, tabii ki inanıyorum.''
Melvin gözlerini avukatına dikti. ''Tabii ki inanıyorsun.'' diye geçirdi içinden.
''Yaşadığımız yerde kimse kapısını kilitlemezdi. Evde çalınacak bir şey de yoktu zaten. Nasıl bir hayat yaşadığımızı biliyorsun. Babam rehinci dükkanında çalışıyor, annem dikiş dikiyor, İspanyolca dersi veriyor ve evlere temizliğe gidiyordu.''
Başını iki yana salladı. NFL'de oynamaya başladıktan sonra her şey değişecekti. Onlara bir ev alacak, bir kenara para koyacaktım. O işleri yapmalarına gerek kalmayacaktı. Planlarım vardı.
Mars avucunun içiyle sertçe vurdu masaya.
Planlarım vardı.
Oliver onu teskin etmek istercesine biliyorum Melvin dedi.
Her zaman bunun birilerinin önünde sonunda fark edeceği büyük bir hata olduğunu düşünürdüm. Birkaç ay sonra hapisten çıkıp futbola geri döneceğime inanırdım. Sonra aradan bir yıl geçti, arkasından bir yıl daha, sonra bir yıl daha, 5 yıl, 10 yıl ve sonra kahretsin.
Mars sustu, bakışlarını yere yöneltmiş halde başını sağa sola sallamaya başladı. Laminant masaya bir damla gözyaşı düştü. Mars elinin tersiyle sildi.
''Buradan çıktım diyelim, sonra ne olacak? Ne ailem var ne de işim, hiçbir şeyim yok.''
''Texas eyaleti tazminat ödeyebilir.''
''Ne kadar?''
$25,000'a kadar ödeme yapıyorlar.''
Mars kulaklarına inanamıyormuş gibi baktı avukatına. ''25,000 mi?'' ''Hayatımın 20 yılı için, 25,000 mi?'' Adil olmaktan son derece uzak biliyorum ama yürürlükteki yasa böyle.
NFL'de oynamış olsaydım ne kadar kazanırdım biliyor musun?
Çok daha fazlasını biliyorum.
Peki, diyelim ki buradan 25 binle ayrıldım. Tabii bu azami miktarsa daha azı da söz konusu olabilir demektir. Sonra ne olacak?
Bu konuda sana yardımcı olacağız. Başını sokacak bir yer ve bir iş buluruz.
Ne yapacağım peki? Süpürge mi sallayacağım? Belki babamın eski rehinci dükkanında bir iş bulurum. Texas'ın o bölümünde rehinci dükkanları çok iş yapar. Sanki kimsenin bir boku yoktur ki.
Oliver sesinin sakin ve dengeli çıkmasına dikkat ederek, "Melvin, adım adım gitmekte fayda var," dedi.
"Beni serbest bıraksalar bile resmi olarak özür dilemezler. Bu da sabıka kaydımda iki cinayetten mahkum olduğum yazacak demektir. Böyle birini kim işe alır? Söylesene kim alır?"
Mars her geçen saniye avukatın daha da gerildiğini görebiliyordu. Minyon beyaz kadınla öfkeli iri kıyım siyah adam. Kadın bunu görüyor işte, gördüğü tek şey bu ve o benim tarafımda.
Mars bakışlarını kaçırdı.
"Kahretsin, bu konu hakkında neden konuşuyoruz onu bile bilmiyorum," derken ses tonu yine değişmişti. "Mary, buradan çıkmama asla izin vermeyecekler."
"Melvin, masumsan buna mecburlar."
"Kahrolası 20 yıl boyunca masumdum ben," diye atıldı Mars. "Ne faydası oldu ki?"
"Yani ortada masum olduğuna dair kesin bir kanıt varsa seni hapiste tutamazlar."
"Öyle mi? Ülkede masumiyetleri kanıtlanmış onlarca mahkum var, hem de yıllar önce. Ama hepsi hala parmaklıklar ardında. Birine temyiz başvuru hakkın doldu demişler ve suçu onun işlemediğini bildikleri halde hapiste tutmaya devam ediyorlar. Bir başkası yine işlemediği bir suçtan ötürü yıllardır içerideymiş. Ama saçma sapan yasal bir takım teknik ayrıntılardan ötürü 4 yıl daha yatması gerektiğini, belki ondan sonra serbest kalabileceğini söylemişler. Keza bir başka mahkumun da masum olduğu anlaşılmış ama gardiyanı yumrukladığı için daha bir süre içeride yatması gerekiyormuş. Yani bana bu adamların bir şey yapmak zorunda olduklarını söyleme sakın. Kafalarına ne eserse onu yapıyorlar çünkü olay bundan ibaret.
Benzer olayların senin durumunda da yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız.
Oliver eşyalarını toplamaya başladı.
Şimdi gitmem gerek ama herhangi bir haber alır almaz seninle temasa geçeceğim.
Avukatı ayağa kalkarken Mars ona baktı.
Mary, sana kızgın değilim. Benim öfkem sadece, biliyorsun her şeye.
Oliver, anlıyorum," dedi içtenlikle. "İnan bana, yerinde olsaydım senin gibi sakin kalamazdım."
Oliver odadan çıktı. Mars gardiyan yanına gelip kıçını kaldırmasını söyleyene dek yerinde oturdu. Prangalar tekrar vuruldu. Sırık yanlarına geldi, copuyla Mars'ı sırtından dürttü. Mars aniden acıyla irkildi.
"Sırık, avukatın neler anlattı sana, Jumbo?" diye sordu.
Gardiyanlarla muhatap olmaması gerektiğini iyi bilen Mars hiçbir şey söylemedi.
"Oh, özel konuşmaydı, doğru ya, seninle onun arasında. Jumbo, yoksa onu becermek mi istiyorsun? Canım beyaz kadın kıçı mı çekti yoksa? Eskiden siyah bir adamın beyaz bir kadına böyle şeyler yapması kanunen yasaktı. Hala da öyle olması gerekir ya. Beyaz kızlar üstlerinde bir hayvanın tepinmesini istemezler değil mi?"
Sırık bir kez daha sertçe dürttü Mars'ı. Mars arkasına döndü.
"Ben buradan çıkınca seninle bir iki kadeh bir şeyler içelim olur mu? Bir ara yoklarım seni, birlikte takılırız," dedi.
Sırık homurdandı, sonra Mars'ın sözlerinin anlamını tam olarak idrak etmesiyle birlikte durdu. O andan itibaren hücreye gidene dek bir daha hiç dürtmedi Mars'ı. 7. Bölüm. Bogart ve James'in o öğlen saat 1:30'da geri döndüklerinde Decker duşunu alıp üstünü değiştirmiş, kot pantolon, pazen gömlek, süveter ve çamurlu botlarını giymişti. Burlington'da avukatmış numarası yaptığı bir dönem takım elbise satın almıştı. Ama elbise kirliydi ve eşya torbasının en altında duruyordu.
Bogart'ın üstünde jilet gibi bir takım elbise vardı. Kolalı gömlek giymiş, şal desenli kravat takmıştı. James'ın ise bol pantolon, ceket ve krem rengi gömlek giymişti. Ayağında son moda kayışlı topuklu ayakkabılar vardı. Decker'ın günlük giyim tarzıyla kıyaslandığında ikisi de sanki düğüne davetliymiş gibi görünüyordu. Ama Decker elinden gelenin en iyisini yapmıştı ve ikisi de gösterdiği bu çabadan ötürü onu takdir ediyordu. Bogart gülümseyerek "Hazır mıyız?" dedi. Decker başıyla onayladı. Elinde okuduğu ve hafızasına kaydettiği dosyası vardı. Bogart'ın arabasına yürürlerken midesinde kıpırtılar hissetti. Açlık değil, gerginlik yüzündendi, biliyordu. Tüm bu organizasyon içindeki en büyük sıkıntı Decker'ın diğer insanlarla uğraşma konusunda kendini pek rahat hissetmiyor olmasıydı. Hipermnezi onu soğuk, ilgisiz biri yapmıştı. Diğer insanlarla olan ilişkilerinde huysuz biri haline getirmişti. Bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Zihni kişiliğini kendi arzusuna göre eğip bükmüştü. İnsanın beynini vücudunun geri kalanından ayrı bir varlıkmış gibi düşünmesi garip görünüyordu. Ama Decker gibi bir zihne sahip olduğunuzda bu gerçekçi bir yaklaşımdı. Decker bir ekibe dahil olmanın diğer insanlarla birlikte çalışmayı gerektireceğini biliyordu tabii. Ama yumurtanın kapıya iyice dayandığı o anda buraya gelme kararını sorgulamaya başlamıştı. Başımı kendim mi belaya soktum, yoksa... Bogart'ın sedan arabasının ön koltuğuna oturdu, uzun bacaklarına yer açabilmek için koltuğu en arkaya itti. Emniyet kemerini göbeğinin üstünden aşırıp takabilmek için sonuna kadar çekmek zorunda kaldı. James'ın Decker'a mümkün olduğunca yer açabilmek için onun arkasına oturmuştu. Decker, ekibin diğer üyeleri hakkında bilgi verebilir misin dedi. Alex Davenport'tan biraz bahsetti gerçi. Lisa'yı psikopat ve sosyopatlar konusundaki uzmanlığı nedeniyle ekibe dahil ettik. Konuyla ilgili birkaç kitap yazmış, alanında çok tanınan bir uzman. Soruşturmalarımızın merkezinde bulunan şahısların kişiliklerini ve eğilimlerini bizim için analiz edecek. Onları harekete geçiren şeyin ne olduğuna dair bizi bilgilendirecek. FBI'da bu işi yapan kişiler var tabii ama soruşturmalara federal güvenlik elemanlarının bakış açısı dışında yeni bir bakış açısı getirmenin iyi bir fikir olacağını düşündüm. James'in işe yarayacağı fikrindeyim diyerek görüş belirtti. Ekipte bir başka FBI ajanı Todd Milligan da var. Aramıza katılmak için diğer adaylarla giriştiği rekabetten galip çıkan 30'lu yaşların ortalarında iyi bir saha ajanı. İşe bir an evvel başlamak için sabırsızlanıyor. Decker, FBI'dan olmayanlarla birlikte çalışmak konusunda neler hissediyor acaba diye sordu. Bogart bu noktada hiçbir sorun yok diye karşılık verdi. Aksi takdirde ekibin dışında kalırdı. Decker dikiz aynasından baktığında James'in dikkat kesildiğini gördü. Yüz ifadesinden bu konuda Bogart kadar emin olmadığı anlaşılıyordu. 20 dakika sonra diğer birçok birimin yanı sıra FBI Akademisi, laboratuvarı ve WICAP'a ev sahipliği yapan Quantico Deniz Piyade Üssü'nün sınırları içinde bulunan tuğla bir binanın önüne yanaştılar. Arabadan inerlerken Bogart ceketinin düğmelerini ilikleyerek WICAP bizim için kendi tesisi içinde bir yer tahsis etti. Operasyon yönünden destek de verecekler bize dedi. James'in WICAP şiddet suçluları tutuklama programı dedi. Bogart içeriye girmeleri için kapıyı tutarken başıyla onayladı. 1985'te kuruldu. Seri cinayetler ve cinsel ağırlıklı diğer şiddet suçlarıyla uğraşan bir birimdir. Hassas vakalar müdahale grubunun bir parçasıdırlar. Decker, o grup da Ulusal Şiddet Suçları Analiz Merkezi'nin parçası diye belirtti. Bogart, evet dedi. Burada çok katmanlı bir organizasyonumuz var. Belki de gereğinden fazla dedi Decker. Bogart kısaca belki de diye karşılık verdi. İyi aydınlatılmış bir koridorda yürüdüler. James'in yaptıklarımızla WICAP'in hali hazırda yaptıklarından nasıl farklılaşacağız diye sordu. WICAP aslında hem eyalet hem de federal diğer tüm kolluk kuvvetleri makamlarının kendi yetki alanları içinde kalan vakaları soruştururlarken kullandıkları merkezi bir veri tabanıdır.
Sahada vaka soruşturmasına görevli FBI ajanlarından oluşan ekipler de var tabii. Ama bizimki operasyonun bir parçası olmak üzere FBI dışındaki kişilerden faydalanan ilk ekip olacak. Böyle bir ekip kurmak için biraz kandırmaca, biraz pazarlık yapmak gerekti. FBI içinde yaptığımız işe pek destek vermeyen ve dışarıdan insanları buraya getirmenin hata olduğunu düşünen bazı kişiler olduğunu söylemeliyim. Umarım onlara yanıldıklarını gösterebiliriz.
Decker şeytanın avukatlığını yapıyorum ama ya haklı olduklarını gösterirsek ne olur diye sordu.
Bogart onu sıktı. O zaman mali kaynaklarımız kesilir. Biz de çekip gitmek veya başka bir şey yapmak zorunda kalırız. Tabii bu durumda benim kariyerim de yerle bir olur.
James'in kararlı bir tavırla o zaman böyle bir şey olmaması için elimizden geleni yapalım dedi.
Güvenlik noktasından geçtikten sonra biraz ileride başka bir kapının önüne geldiler. Bogart kapıyı kimliğiyle açtı.
Eliyle içerisini işaret ederek işte geldik dedi.
Decker kapıdan geçerken futbol sahasına adımını attığında hissettiğine benzer bir duyguyla midesinde kelebeklerin uçuştuğunu hissetti. Oysa o günlerin çoktan geride kaldığını sanıyordu.
Belli ki öyle değildi.
İşte başlıyoruz.
Decker içeriye girdi.
8. Bölüm. Decker'ın bakışları odanın içinde dolaştı ve sert cisimler üzerinde seken radar misali gördüğü her şeyi hafızasına kazıdı. İçeride iki kişi vardı. Lisa Davenport sağındaydı. 30'lu yaşların sonunda sarışın, kısa saçlı, dolgun dudakları, ışıl ışıl mavi gözleriyle ince yapılı çekici bir kadındı. Atletik bir vücudu, dar kalçaları, simetrik geniş omuzları vardı. Decker'ın bakışları kendisine yöneldiğinde gülümsedi. Todd Milligan ise masada Davenport'un karşısında oturuyordu. 1.85 boylarında yapılı bir adamdı. Bogart gibi o da formdaydı. Hiç nefessiz kalmadan sonsuza dek koşabilirmiş gibi görünüyordu. Koyu saçlarına asker tıraşı yaptırmıştı. Kırışık alnı, açık kahverengi etkileyici gözleri vardı. Çizgili kravatı gibi dimdik duruyordu. Ciddiyetten hiç sapmayan birine benziyordu. Sıcak ve içten olmaktan çok uzaktı. Her ikisinin de önünde kalın birer dosya duruyordu. Decker dosyaların yan tarafından dışarıya taşmış çok sayıda post-it notu fark etti. Davenport'la Milligan'da toplantıya hazırlıklı gelmişlerdi anlaşılan. Bogart'ın tanıştırma faslından sonra hepsi masaya oturdu. Duvarda geniş bir yer kaplayan büyük ekran bir televizyon asılıydı. Bogart önündeki dizüstü bilgisayarı açıp birkaç tuşa bastı. Televizyonun aydınlanmasıyla birlikte herkes dikkatini ekrana yöneltti.
Bogart, şu an önümüzde inceleyebileceğimiz 20 vaka var. Gerçekçi davranıp her birini teker teker ele alacağız. Benim için nicelik değil, nitelik önemli. Söz konusu 20 vaka çok sayıda vakanın farklı iç filtrelerden geçirilip elenmesi sonucu seçildi.
Milligan sert ve kararlı bir ses tonuyla
"Morello vakasında büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum" dedi. "Oldukça güvenilir ve sağlam olduğuna inandım. Farklı açılardan baktığımda vardığım sonuç bu."
Bogart bunu duyduğuma sevindim dedi. Ama hepimizin değerlendirmeye aynı noktadan başlamamızın doğru olacağını düşünüyor. Her vakanın üstünden kısaca geçmek istiyorum.
Milligan'ın yüz hatları hafifçe gerildi. Bogart'ın sözleri son derece makul olsa da Decker adamın bir tür fırça olarak değerlendirdiğinden emin olduğu bu sözler karşısındaki memnuniyetsizliğini görebiliyordu.
Bogart her bir vakanın ana hatlarını ekrana yansıtırken belli bir düzen içinde hepsini tek tek ele aldı.
Decker herkesin bir yandan onu dinlerken diğer yandan dosyada yazılanları incelediğini fark etti. Bir ara Milligan'ın başını kaldırıp kendisine baktığını gördü. Adamın yüzünde hafif bir şaşkınlık ifadesi vardı. Çünkü Decker dosyasının kapağını bile açmamıştı.
Bogart onlara Decker'ın hipermnezisinden söz etmemiş olabilirdi. Oysa Decker, Bogart'ın ekrana yansıttıklarını zihnindeki sayfaları birer birer çevirerek ezberden takip ediyordu.
4. ayrımın sonu. Sayfa 53.